Ayrım 16, Reagan'ın Köpekleri, Henning Mankell, sayfa 219, 11. bölüm. Wallander otelden 17.30'da çıktı. Bir saat içinde üstündeki tedirginliği atmazsa bundan hiçbir zaman kurtulamayacağının farkındaydı. Yemeklerini yedikten sonra çavuş Zitz'e odasında bazı işler olduğunu söyleyerek yanından ayrılmış odasına çıkmıştı. Öğleden sonranın geri kalanını peşindeki adamlardan nasıl kurtulacağını düşünerek geçirmişti. O güne dek izleyen kişi hep kendisi olduğundan izlenmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu. Rüdberg'in böylesi bir olay karşısında ne yapacağını düşünmeye koyuldu. Ama aralarında bu konuyla ilgili herhangi bir konuşma geçmediğini anımsadı. Ayrıca Reagan'ın sokaklarına yabancı olduğundan gizlenme sanatıyla ilgili herhangi bir yöntemi de planlayamayacağını fark etmişti. Ama yine de gizlenme konusunda karşısına çıkan her durumu değerlendirmeye çalışmaya karar vermişti. Başarılı olacağından emin değildi. Bay Balyepa'nın kendince geçerli nedenleri olmasaydı onunla gizli gizli buluşmaya kalkışmayacaktı. Wallander binbaşıyla evli bir kadının böylesine dramatik davranışlara kalkışabileceğini anlamakta zorlanıyordu. Otelden çıktığında hava kararmıştı ve sert bir rüzgar esiyordu. Resepsiyona nereye gittiğini ya da ne zaman döneceğini söylemeden anahtarını bıraktı. Ork konserinin yapılacağı St. Gertrude Kilisesi Letonya Oteli'ne çok yakındı. İşlerinden evlerine dönen kalabalığın arasında dikkatleri üstüne çekmemeyi umuyordu. Sokakta paltosunun düğmelerini iliklerken kendisini izleyen birilerinin olup olmadığına baktı. Belki de birkaç kişi izliyordu kendisini. Deneyimli takipçilerin hedeflerini önlerine değil arkalarına aldıklarını biliyordu. Ağır adımlarla yürüyerek bir iki vitrinin önünde durdu. Ülkesine dönerken sevdiklerine bir iki hediye almayı düşünen bir turist rolünü oynamaktan daha iyi bir şey gelmiyordu aklına. Geniş kıyı şeridinden geçerek hükümet binalarının bulunduğu caddeye geldi. Taksi çevirerek bir süre gittikten sonra inip başka bir taksiye binmeyi düşündü. Ama bunun şüpheleri daha da arttıracağını düşünerek vazgeçti. Kendisini izleyen kişinin kentin caddelerini çok iyi bildiğinden nereye gidebileceğini hemen saptayacağını düşündü. Erkek giyim eşyaları satan bir dükkanın önünde durdu. Vitrine yansıyan görüntülerinden yanından geçenlerin hiçbirini tanımadığını fark etti. "Ben ne yapıyorum?" diye geçirdi içinden. Bay Eckers'e izini kaybettirerek kiliseye nasıl gideceğini de söylemeliydin. Tekrar yürümeye başladı. Elleri üşümüştü. Eldiven getirmediğine pişman oldu. Anlık bir kararla bir kafeden içeri girdi. İçeride yoğun sigara dumanı vardı. Ter, bira ve tütün kokuları arasından küçük ve yuvarlak bir masa gördü. Masa doluydu ama sandalyelerden biri boştu. Masada oturan iki yaşlı adam derin bir sohbete dalmışlardı. Wallander oturabilir miyim dercesine boş sandalyeyi gösterdi. Bunun üzerine adamlar boş gözlerle bakarak başlarını salladılar. Koltuk altları ter içinde kalmış bir garson kız ona yüksek sesle bir şeyler söyleyerek bira bardaklarından birini işaret etti. Tüm bu zaman içerisinde Wallander gözlerini kapıdan ayırmamıştı. Takipçisi acaba peşinden gelmiş miydi? Garson kız ağzına kadar dolu bir bira bardağını önüne koydu. Wallander parayı uzattı. Garson kız cebinden paranın üstünü çıkararak kir içindeki masanın üstüne bıraktı. O sırada siyah deri ceketli bir adam içeri girdi. Wallander birasından bir yudum içerek saatine baktı. 17.55'ti. Artık ne yapacağına karar vermesi gerekiyordu. Tuvaletler tam arkasındaydı. Kapı her açıldığında burnuna yoğun bir silik kokusu geliyordu. Birasını yaraladığında kalkarak tuvalete gitti. Tuvalet dar bir koridora benziyordu. Her iki tarafında da pisuvarlar vardı ve içerisi tek bir ampulle aydınlatılmıştı. Tuvaletlerin bulunduğu yerde kafenin belki arka kapısı vardır diye geçirmişti içinden. Ama koridor tuğla bir duvarla sona eriyordu. Bir yararı yok diye geçirdi içinden. Boşuna uğraşıyorum. İnsan görmediği bir şeyden paçasını nasıl kurtarabilir? Bay Eckers konsere ne yazık ki davetsiz bir konukla birlikte gitmek zorunda kalacak. Çare bulamamasına çok kızıyordu. Pisuvarların önünde dururken kapı açıldı ve içeri giren adam tuvaletlerden birine girerek kapıyı kapadı. Wallander'in çok güçlü bir belleği olduğundan, bunun kafeye kendisinden sonra gelen deri ceketli adam olduğunu hemen anladı. Hata yapma riskini göze alması gerektiğinin bilincindeydi. Bir an bile duraksamadı. Hızla tuvaletten çıkarak dumandan göz gözü görmeyen kafeden dışarı çıktı. Sokağa çıkar çıkmaz arkasına baktı ama kimse yoktu. Adımlarını hızlandırdı. Dar bir sokağa girdi ve Esplanade'ye dek koştu. Durakta bir otobüs yolcularını indiriyordu. Kapılar kapanırken otobüse atladı. Ücreti ödemeden bir sonraki durakta kendini dışarı attı. Ana yoldan uzaklaşarak ara sokaklara saptı. Bir sokak lambasının önünde durarak cebindeki haritayı çıkarıp inceledi. Daha zamanı vardı. Karanlık bir köşeye çekilerek beklemeye koyuldu. 10 dakika boyunca çevreyi inceledi ama kimsenin kendisini izlediği yoktu. Belki hala izleniyordu. Ama elinden daha fazlası da gelmiyordu. Saat 7'ye yaklaşırken kiliseye gitti. Oldukça kalabalıktı ama kenarda bir yer buldu kendine. İçeriye girenlere baktı. Kendisini izleyenin kim olabileceğine bir türlü karar veremiyordu. Bayi Baliepa'da görünür de yoktu. Orgun sesiyle irkildi. Sanki tüm kilise müziğin gücüyle sarsılıyor gibiydi. Küçük bir çocukken babası onu kiliseye götürmüştü. Orgun sesinden o denli korkmuştu ki hemen ağlamaya başlamıştı. Oysa şimdi müziğin insanın ruhunu sakinleştirici bir özelliği olduğunu düşünüyordu. Bach dünya vatandaşı olmalı diye geçirdiği içinden. Onun besteleri tüm dünyaya mal olmuştu. Wallander kendini tamamen bu etkileyici müziğe bıraktı. Binbaşı Liepa'ya telefon eden kişi Murniers olmalı. Onun söylediği bir şey yol yorgun olmasına karşın Liepa'nın dışarı çıkmasına neden olmuş olmalı. Belki de binbaşı Liepa'dan raporla ilgili bir şey istedi. Kim bilir, belki de emniyette öldürüldü. Birden izlenildiği duygusuna kapılarak düşüncelerinden sıyrıldı. Başını çevirerek her iki yanına baktı ama müziğin melodisine kendilerini kaptırmış insanlardan başka bir şey göremedi. Kalabalıkta insanların yalnızca arkalarını görebiliyordu. Ama yine de bakmayı sürdürdü ve sonunda tam karşısındaki bölümde oturan kişiyi gördü. Bu bir grup yaşlı insanın yanında oturan Bayi Baliepa'ydı. Başında kürk bir şapka vardı ve Wallander'in kendisini gördüğünden emin olduktan sonra da bakışlarını ondan uzaklaştırdı. Bir saat boyunca Wallander ona bakmamaya çalıştı ama elinde olmadan zaman zaman bakışlarını ona çevirdi. Genç kadın gözlerini kapamış müzik dinliyordu. Wallander birden her şeyin gerçek dışı olduğu duygusuna kapıldı. Yalnızca birkaç hafta önce genç kadının kocası Wallander'in evinde oturmuş, Maria Callas'ın seslendirdiği Turandot'u dinliyordu. Dışarıda da fırtına vardı. Oysa şimdi Riga'da bir kilisedeydi, binbaşı öldürülmüştü ve karısı da gözlerini kapamış Bach dinliyordu. Buradan nasıl çıkacağımızı önceden planlamış olmalı diye geçirdiği içinden. Kiliseyi o seçti, ben değil. Konser biter bitmez herkes ayağa kalkarak çıkışa doğru gitti. İnsanların bu telaşı Wallander'i çok şaşırtmıştı. Sanki orgun o büyülü sesini dinleyen onlar değildi ve bir bomba ihbarı gelmiş sesine kendilerini dışarı atmaya çalışıyorlardı. Bayba Liepa'yı gözden kaybetti ve kalabalığın kendisini sürüklemesine karşı çıkmadı. Kilisenin önündeki sundurmaya ulaştığında Bayba'yı gördü. Kilisenin kuzey kanadındaydı. Genç kadının kendisine bakarak başını salladığını görünce kalabalığı dirseğiyle yararak ilerledi. ''Beni izleyin'' dedi Bayba. Eski bir mezarın arkasında dar bir kapı vardı. Bayba eline güçlükle sığan büyük bir anahtarla kapıyı açtı. Wallander kendini kilisenin avlusunda buldu. Genç kadın telaşla etrafa bir göz attı, sonra da eğri büğrü mezar taşlarının arasından ilerledi. Kilisenin avlusundan çıkarak arka sokağa girdiler. Burada kendilerini farları sönük bir araba bekliyordu. Hızla arabaya bindiler. Bu kez Wallander arabanın Lada olduğundan emindi. Direksiyondaki adam oldukça gençti ve en sert sigaralardan birini içiyordu. Bayba Liepa kararsız ve utangaç bir tavırla Wallander'e bakıp gülümsedi. Sonra da Valdemar yönüne doğru hareket ettiler. Kuzeye doğru gittiler. Daha sonra çavuş Zitz'in Wallander'e gösterdiği parktan geçerek sola döndüler. Bay Baliyepa şoföre bir şeyler söyledi ama o yanıt vermek yerine başını iki yana sallamakla yetindi. Wallander şoförün sürekli olarak dikiz aynasından baktığını fark etmişti. Yeniden sola döndüler ve şoför birdenbire gaza basarak U dönüşü yaptı. Bir kez daha aynı parktan geçtiler. Wallander bunun Vermont Parkı olduğunu gördü. Hemen sonra da yeniden kent merkezine doğru gittiler. Bay Baliyepa şoföre sessizce talimat veriyormuşçasına öne doğru uzanmıştı. Aspasyas bulvarından, tenha alanlardan ve Wallander'in adını bilmediği bir köprüden geçtiler. Yıkık dökük fabrikalar ve kooperatif binalarıyla dolu bir yere geldiler. Şimdi daha yavaş gidiyorlardı. Bay Baliyepa arkasına yaslandı. Wallander artık kimsenin kendilerini izlemediğini düşündü. Birkaç dakika sonra da iki katlı binaların bulunduğu bir yere geldiler. Şoför arabayı durdurdu. Bay Baliyepa Wallander'a bakarak başını salladı. Bayba çakıl taşlı bir yolda ilerledi. Demir parmaklıklı bahçe kapısını açtı. Wallander oradan uzaklaşan arabanın sesini duydu. Belli belirsiz dezenfektan kokan bir koridora yaklaştılar. Kırmızı perdenin arkasında tek bir ampul yanıyordu. Wallander adı çıkmış bir gece kulübüne girmiş gibi hissetti kendini. Kalın paltosunu astı, ceketini çıkardı ve genç kadının arkasından oturma odasına gitti. Odada gözünü çarpan ilk şey duvara asılı haç oldu. Bay Baliyepa odanın ışığını yaktı. Şimdi çok sakin görünüyordu. Oturmasını işaret etti. Daha sonra, çok sonra, Wallander Bay Baliyepa ile birlikte oturdu. Bu odaya ilişkin hiçbir şey hatırlamamasına çok şaşırmıştı. Odaya ilişkin hatırladıkları iki pencerenin arasındaki kocaman siyah haçla koridordaki dezenfektan kokusuydu. Ama Bay Baliyepa'nın tüyler ürperten öyküsünü dinlerken oturduğu eski püskü koltuğun rengini hatırlamıyordu. Sanki mobilyaları görünmez bir odada oturmuş gibiydi. Siyah haç kutsal bir güç tarafından duvarda asılı durabiliyor da olabilirdi. Genç kadının üstünde kocasının kendisine Üstad'daki bir dükkandan aldığını öğrendiği renkli bir giysi vardı. Bu giysiyi kocasının anısına giydiğini söylemişti genç kadın. Ama aynı zamanda kocasının hunharca öldürülmesini hatırlattığını da sözlerine eklemişti. Genel olarak Wallander konuşuyor, genç kadın sona kısa yanıtlar vermekle yetiniyordu. İlk olarak Bay Akers adından söz ettiler. ''Bu ismin bir anlamı var mı?'' diye sordu Wallander. ''Hayır, sıradan bir isim.'' diye karşılık verdi genç kadın. ''Belki de Bay Akers adında biri yoktur, ben uydurdum. Hatırlaması kolay olduğu için.'' Genç kadının konuşma tarzı ona Upitis'i hatırlatmıştı. Sanki açmaktan çok korktuğu bir konuya nasıl yaklaşacağını kestiremiyor gibiydi. Wallander hiçbir noktayı kaçırmamak için onu can kulağıyla dinliyordu. Genç kadın Upitis'in Letonya hakkında söylediklerini bir kez daha yineledi. Wallander onun komünizm ve Sovyetler Birliği karşıtı Batı yanlısı olduğunu sezinledi. Genç kadın karşısında küçük bir çocuk varmışçasına tane tane konuşuyordu. Wallander bunu her şeyi daha iyi anlamasını sağlamak için yaptığını fark etti. Bayba onun öğretmeniydi. İçinde bulundukları durumun arkasında yatan nedenler hakkında ona her şeyi anlatmak istiyor ve onu karanlıkta bırakmak istemiyordu. Wallander Doğu Avrupa hakkında ne denli cahil olduğunu fark etti. ''Bana kurt diyebilirsin.'' dedi ama genç kadın başını iki yana sallayarak aralarındaki mesafeyi korumayı ve ona Bay Wallander diye hitap etmeyi sürdürdü. Wallander ona nerede olduklarını sordu. ''Bir arkadaşımın evinde.'' diye karşılık verdi Bayba. ''Olanlara katlanabilmek ve hayatta kalabilmek için her şeyi paylaşmak zorundayız. Çünkü bu ülkede insanların büyük bir bölümü yalnızca kendilerini düşünür.'' ''Bildiğim kadarıyla komünizm bunun tam tersi değil midir?'' dedi Wallander. ''Ben komünizmde her şeyin kolektif olarak düşünülüp gerçekleştirildiğini sanırdım.'' ''Eskiden öyleydi.'' dedi. ''Ama günümüzde her şey çok farklı. O düş belki ileride yeniden yaratılabilir ama belki de yok edilen düşler yeniden yaratılamaz değil mi?'' ''Tam olarak ne oldu?'' Bayba önce onun bu soruyla ne demek istediğini anlayamamıştı ama sonra kocasının başına ne geldiğini sorduğunu anladı. ''Kardis ihanete uğradı ve öldürüldü.'' dedi Bayba. ''Birçok önemli kişiyi ilgilendiren karmaşık bir olaydan ötürü cezalandırıldı. Yaşamının tehlikede olduğunu biliyordu ama o günlerde vatan haini damgasını henüz yememişti. İsveç'ten dönmüş dedi Wallander, havaalanından doğruca emniyete giderek raporunu üstlerine verdi. Onu karşılamaya gittiniz mi? Geleceğini bilmiyordum ki diye yanıtladı Bayba. Kim bilir, belki de bana haber vermek istemiştir. Emniyete bir telgraf çekerek döneceğini bana bildirmelerini istemiş de olabilir. Bunu da bilmiyorum. Riga'ya gelince beni aradı. Dönüşünü kutlamak için yemek pişirecek zamanım bile olmamıştı. Arkadaşlarımdan biri bana pişirmem için tavuk vermişti. Yemeği pişirmeyi bitirdiğimde ise elinde o güzel kitapla kapıdan içeri girmişti. Wallander kendini biraz suçlu hissetti. Onlar için bu denli önemli olan o kitabı baştan savma bir şekilde istemeye istemeye almıştı. Oysa şimdi genç kadının kitaptan bu şekilde söz etmesi karşısında kendini ona ihanet etmiş gibi hissediyordu. Eve geldiğinde bir şeyler anlatmış olmalı dedi Wallander. Bir yandan da İngilizce kelime dağarcığının eksikliğine hayıflanıp duruyordu. Mutluydu dedi Bayba. Doğal olarak kaygılı ve öfkeliydi ama onun nedenle mutlu olduğunu hiç unutmayacağım. Neler oldu? Neden sonra somut bir şeyler söyledi, sonunda doğru iz üstündeyim demişti birkaç kez. Salonda dinleme cihazı olduğundan kuşkulandığından beni mutfağa çekti, musluğu açtı ve kulağıma fısıldadı. Batılıların sonunda Baltık ülkelerinde ne olup bittiğini anlayabilecekleri bir komployu ortaya çıkardığını söyledi.
Tam olarak bunları mı söylemişti? Baltık ülkelerinde olan bir komplo mu? Yalnızca Letonya'da değil yani.
Böyle söylediğinden eminim. Aralarındaki büyük farklılıklara karşın üç Baltık ülkesinin tek bir ülke gibi değerlendirilmesine çok kızardı. Ama bu kez yalnızca Letonya'dan söz etmiyordu.
Komplo sözcüğünü kullandığından emin misiniz?
Evet.
Bununla ne demek istemişti?
Herkes gibi o da bazı suçlularla politikacılar ve hatta polisler arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu biliyordu. Suç eylemlerini kolaylaştırmak için birbirlerini korurlar, sonra da pastayı aralarında paylaşırlar. Karlis'e bile defalarca rüşvet teklif edilmişti ama o öz saygısı güçlü biri olduğundan her defasında böyle teklifleri geri çevirmişti. Uzun bir süre bu söz konusu komploya kimin ya da kimlerin karıştığını ve ne olup bittiğini, kimliğini gizleyerek araştırmıştı. Tüm bunları biliyorum. Komploların kol gezdiği bir toplumda yaşıyoruz. Yaşama ilişkin kolektif felsefe bir canavara dönüştü ve sonunda da komploculuk tek geçerli ideoloji olup çıktı.
Bu sözünü ettiğiniz olayı ne zamandan beri araştırıyordu?
Biz 8 yıl önce evlenmiştik ama o bu araştırmalara biz daha tanışmadan çok önce başlamıştı.
Amacı neydi peki?
Önceleri gerçeği, yalnızca gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyordu.
Gerçeği mi?
Bizden sonraki kuşaklar için bir süre bunun gerçekleşebileceğine yürekten inanmıştı. İşgal sırasında gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarma zamanıydı.
Demek o da komünizm karşıtıydı. Peki ama nasıl oldu da rütbeli bir polis memuru olabildi?
Bayba Liepa kocasının ölümünden sanki Wallander sorumluymuşçasına çok öfkelenmişti. Anlamıyorsunuz, kocam gerçek bir komünistti. Onu düş kırıklığına uğratan kitlelerin ihanetiydi. Yozlaşma ve kayıtsızlık, yeni tür bir toplum oluşturma projesi büyük bir yalana dönüşüvermişti.
O da ikili bir yaşam sürdürdü, öyle mi?
Yıllar boyunca insanın olmadığı biri gibi davranmaya zorlanmasının, inançlarını bastırmaya çalışmasının ve nefret ettiği rejimi savunmak zorunda kalmasının nasıl bir şey olabileceğini tahmin dahi edemezsiniz. Bu olumsuzluklar yalnızca Kardis'i etkilemiyordu. Beni ve yeni dünya umudundan vazgeçmeyen herkesi etkiliyordu.
Onu o denli mutlu edebilecek ne öğrenmiş olabilir?
Bilmiyorum. Bunu konuşmaya zamanımız olmadı. Gizli konuşmalarımızı bizi kimselerin duymayacağına inandığımız yatak odamızda örtülerin altında yapardık.
Hiçbir şey söylemedi mi?
Çok acıkmıştı. Bir an önce yemek yemek ve şarap içmek istiyordu. Bir süre hiçbir şey düşünmeden oturmak istiyordu. Mutluluğun tadını çıkarmak istiyordu. Telefon çalmasaydı elinde şarap kadehi de şarkı söyleyeceğinden eminim.
Genç kadın sustu, Wallander bekledi. Birden binbaşı Diyepa'nın cenazesinin kaldırılıp kaldırılmadığını bile bilmediğini fark etti.
O akşama geri dönelim dedi Wallander. Bir şeyler ima etmiş olmalı. Çok önemli bir şey söylemeye hazırlanan insanlar genellikle ağızlarından bir şeyler kaçırırlar.
Genç kadın başını iki yana salladı.
Çok düşündüm dedi. Hiçbir şey kaçırmadığından eminim. İsveç'te öğrendiği bir şey olabilir mi? Belki de kafasında bu çok önemli soruna bir çözüm bulmuştu.
Notları evde mi?
Her tarafa baktım. Çok dikkatli biriydi. Yazılı bir şey her zaman çok tehlikeli olur.
Yazdığı raporu arkadaşlarına vermiş olabilir mi? Upitis'e mesela.
Hayır, vermemiş. Verseydi haberim olurdu.
Sırlarını size açar mıydı?
Birbirimize güvenirdik.
Sırlarını başkalarıyla paylaşır mıydı?
Arkadaşlarına güvendiğini biliyorum ama sırlarımızı başkalarına söylememizin onları zor durumda bırakacağını da bilirdir.
Hiç kimsenin benim kadar çok şey bildiğini sanmıyorum. Her şeyi öğrenmem gerekiyor dedi Wallander. Bu komplo ile ilgili bildiğiniz her küçük ayrıntıyı mutlaka bana söylemelisiniz.
16. ayrımın sonu. Sayfa 232.